Ayrım 3.
Ziyafetin ortasında doğum evine telefon edip de bir kızı daha olduğunu öğrenince deliye dönmüş. Üçüncü çocuğunun da kız olmasından öyle utanmış ki ziyafet sofrasındaki konuklarına oğlu olduğu yalanını söylemiş. O gece yalandan çok sevinçli görünmüş herkese. Karısına ve evdekilere de yeni doğan çocuğun kız olduğunu söylemeyi yasaklamış. Üçüncü kızdan sonra artık karısının oğlan doğurma yeteneğinden yoksun olduğunu anlamış, karısından umudunu kesince onu boşamış, başka bir kadınla evlenmiş. Bu kadın da kız doğurmaz mı? Hem de ikiz. Üstelik bir de haber almış. Boşandığı eski karısı başka biriyle evlenip bir oğlan doğurmuş. Adam, ben ne budalayım, eski karımı tam oğlan doğurmak sırası gelince boşadım, diyormuş. Üst üste 5 kız babası olmak adama çok ayıp geliyormuş. Artık kimselerin yüzüne bakamam diye alıp başını gitmiş uzaklara. Aylar sonra dönmüş. İkinci karısını da boşamış. Hikmet bunları bana başkalarından duyduğuna göre anlatıyordu. 5 kız babası olan adam bu kez ille de oğlan babası olmayı kesinleştirmek için daha önce 3 oğlan doğurmuş bir dul kadınla evlenmiş. Bu kadın üst üste 3 oğlan doğurduğuna göre oğlan doğurmaya alışıktır diye düşünmüş olmalı. Evleniyor. Adam doğacak 6. çocuğuna yine erkek adı koyuyor. Gebe karısını doğum evine gönderdiği gecede yine dostlarına çok büyük bir ziyafet çekiyor. İkide bir telefon ediyormuş doğum evine. Vakit gece yarısını geçmiş. Adam telefondan asık yüzle dönmüş. Suratından düşen 1000 parça. Konuklar merakla oğlan mı kız mı diye sormuşlar. Adam bıyıklarını vurarak erkek adamın erkek çocuğu olur diye böbürlenmiş ama öfkeden de bıyıkları titriyormuş. İşte arkadaşım Hikmet'in doğumu böyle olmuş. 6. da kız olunca adam bütün umudunu 7.ye bağlamış. Ama o da kız olmuş. Bundan sonra epey zaman çocuğu olmamış kadının. Bu yüzden karısını boşamak üzereyken Hikmet'in annesi gebe kalmış yeniden. Kadın doğum evine giderken kocası, bu sefer de kız doğurursan hiç eve dönme, boşuna seni boşarım demiş. Zavallı kadın doğum sırasında inşallah oğlan doğururum diye dua edip durmuş. Ama boşuna yine kız doğurmuş. Bunun adı da önceden Suat konulmuş. Suat hem kız hem oğlan adı. Kadıncağız durumunu doğum evinin baş hemşiresine ağlayarak yana yakıla anlatmış. Kocası telefonda sorunca oğlu oldu demesi için yalvarmış. Kadına acıyan baş hemşire de adam telefon edince müjde tosun gibi bir oğlunuz oldu demiş. Hikmet'in babası koşup doğum evine gelmiş. Aman oğlumu göreyim diye tutturmuş. Göstermişler çocuğu ama kundaklı göstermişler. Olayı böyle bana anlatan Hikmet, 3 aydır evimizde çok mutluyduk dedi. Babam Suat'a hep veliaht ya da prens deyip duruyordu. Anneme de kraliçeymiş gibi davranıyor, hediyeler alıyordu. Bize bile kız olduğumuz için eskisi kadar çok kızmıyordu. Biz evde hepimiz babamın Suat'ı çıplak görmemesi için elimizden ne gelirse yapıyorduk. Annem babam evde yokken Suat'ın altını değiştiriyor, bezlerini çıkartıyordu. Babamın yanında onu yıkamıyordu. Nasıl olsa babam bir gün gerçeği öğrenecekti. Ama biz o zamanı geciktirmeye çalışıyor, o zamana kadar da babamı yumuşatacağımızı umuyorduk. Çok keyiflendiği zamanlar babam bize "Hepinizi oğluma feda olsun," diyordu. Babam ikide bir "Prensimi ben yıkayacağım." diye tutturuyor. O zaman annem korkuyla çocuğu elinden kapıp "Aman olmaz, nezlesi var." gibi bir bahaneyle işi savsaklıyordu. Ah, 2 gece önce en sonunda olanlar oldu. Hepimiz yatmış uyuyorduk. Korkunç bir gürültüyle uykumdan sıçradım. Bağıran babamdı. Annem ağlıyordu. Her ne olmuşsa o gece babam Suat'ın oğlan olmadığını görmüş. Çocuğu tek eliyle bacaklarından tutup kaldırmış, "Beni kandırdınız, aldattınız, hani bu oğlandı, nerede?" diye barbar bağırıyor, çocuk da avaz avaz ağlıyordu. Çocuğu fırlatıp annemin kucağına atan babam, "Defolun, oğlan diye kandırıp başı boşuna bana o kadar masraf yaptırdınız, hepiniz gidin evden," diye bizi kovdu. O geceyi bir komşu evinde geçirdik. Hikmet anlatırken ağlamaya başladı. Babası annesini boşayacakmış. 8 kız babası olan adam gözümün önüne gelince beni önce bir gülme aldı. Ama sonra ben de Hikmet'le ağladım. O gün okuldan eve dönünce anneme, "Ablam doğunca babam sevinmiş miydi?" diye sordum. Annem, "Sevinmez olur mu hiç? Elbet sevindi," dedi. "Ama arkadan ben doğunca yine sevindi mi?" Annem, "Saçmalama," diye bağırdı. Ben üsteledim. "Benim de kız olduğumu öğrenince yine de sevindi mi?" Oğlan umuyordu. "Ama benden sonra Metin doğunca oğlu oldu," diye çok sevinmiştir, değil mi? Evet, çok sevinmişti de arkadaşlarına bir büyük ziyafet bile vermişti. Ya üçüncü çocuğunuz da kız olsaydı? Ne yapalım? Öyle olurdu. Babam oğlan olsun diye bir çocuk daha ister miydi? İsterdi belki ama ne diye bunları sorup duruyorsun? İyi, sordum işte. Boğazıma bir düğüm takıldı. Annemin yanından çıktım. Hikmet'in anlattıkları beni çok etkiledi. O günden beri hep düşünüp duruyorum. Kız olmak daha doğuştan bir şanssızlık mı? Sen erkek olduğun için doğuştan şanslı sayılırsın. Bu konuda senin ne düşündüğünü öğrenmek isterim. Annem deminden beri içerden "Lambanı söndür de yat artık," diye söyleniyor. Çok geç oldu, yatacağım. Yarın okul dönüşü bu mektubu postaya vereceğim. Hoşça kal kardeşim Ahmet. Zeynep Yalkır. Sen daha anlayamazsın. İstanbul, 14 Aralık 1963. Zeynep, mektubunu okurken hem güldüm hem üzüldüm. Arkadaşın Hikmet'e çok acıdım. Zavallı kızın ne olacağını çok merak ediyorum. Ne olursun Hikmet'in annesiyle babasının ilişkilerinin aldığı durumu öğrenirsen bana da yaz. Kız ya da erkek doğmanın bir şans olup olmadığını hiç düşünmemiştim. Bu soruyu babama sordum. Bana uzun bir konferans çekti. Özet olarak dedikleri şu: İnsan ancak kadın ve erkek olarak bütünlenir. Peki baba, kadın olmak ister miydin, diye sordum. Birden sesini yükseltti. Ne münasebet, dedi. Sanki öyle bir ihtimal varmış gibi soruma sinirlendi. Oysa aynı soruyu anneme sorduğum zaman annem içini çekti. Erkek olsaydım, dedi. Dün öğretmenimiz bizi müzeye götürmüştü. Dönüşte kendisine bu soruyu sordum, gülümsedi. Nereden aklına geldi böyle şey, dedi. Ben de senin mektupta yazdıklarını kısaca anlattım. Böyle şeyler sizin yaşınızın konusu değil, dedi. İşte en canımı sıkan cevap da budur. Bizi hiçbir şeyden anlamaz sanıyorlar. Bir gün kardeşim babama bir şey sormuştu. Babam, sen daha anlamazsın, büyü de öyle, deyince kardeşim, sen anlatmaya çalış ben anlarım, demişti. Babam kardeşimin bu cevabını hala gülerek anlatır. Niçin bize anlatmaya çalışmıyorlar da anlamazsınız diye kestirip atıyorlar? Bak, geçenlerde ne oldu anlatayım. Annem kardeşimi de alıp bir komşuya gitmiş. Orada komşu kadınlar toplanmışlar. İçlerinde gebe bir kadın da varmış ama doğurmak istemiyormuş. İşte bu konu üzerinde konuşuyor, kadına ne yapması gerektiğini anlatıyorlarmış. O sırada kardeşim odanın bir köşesinde kendi kendine oynamaktaymış. Konuşulanların farkında bile değilmiş. Kadınlardan biri, çocuğun yanında böyle şeyler konuşmayalım, deyince kardeşim bu sözü duyup konuşulanlarla ilgilenmiş. Başka bir kadın, ayol o daha çocuk anlamaz, deyince bu söz kardeşimin onuruna dokunmuş. Baştan ayağa kulak kesilip orada konuşulanları iyice anlamaya çalışmış. Hem de kadınlar kendisinden çekinmeden rahatça konuşsunlar diye onları hiç dinlemezmiş gibi oyuncaklara dalmış görünmüş. Kadınlar yine arada bir birbirlerine çocuk duyacak, aklı ermez daha küçük diyorlarmış. Kardeşim konuşulanları anladığını ispat için fırsat gözlüyormuş. Bir gece komşular gelmişti. Karnı şişkin bir kadına kardeşim birden, "Teyze, gebesiniz değil mi?" diye sormasın mı? Önce sustular, sonra gülüşmeler oldu. Kadın, "Evet yavrum," dedi. "Doğuracak mısınız?" diye sordu. Annemle babam birbirlerine bakıştılar. Kardeşim anlamaz diye küçümsenerek yanında konuşulanları anladığını ispat için, "Bir teyze var, o da gebe ama doğurmak istemiyor da," dedi. Üstelik anneme de sordu. "Öyle değil mi anne?" Annem pancar gibi kızardı. Erkekler havayı değiştirmek için başka konulardan konuşmaya başladılar ama kardeşim neler öğrendiyse kadınlardan hepsini bilgiçlikle anlatmaya kalkışınca "Sus artık, kapa çeneni," diye onu payladı annem. Ama o hala anlatıyordu. Misafirler gülümsemeye çalıştılar. Annem onu kolundan yakalayıp götürdü. Kardeşim ağlaya ağlaya "Nasılmış?" diyordu. "Hani anlamazdım, hepsini de anladım işte. Anlamamış mıyım?" İçeride kardeşimin sesi kesilince annem döndü. "Gebe kadının kocası, bu zamanın çocuklarının her şeye aklı eriyor," dedi. Onlar söylemeden ben yavaşça kalktım, odadan çıktım. Kardeşimin patavatsızlığına doğrusu ya sevindim. Öğretmenimiz sanki içimden geçenleri anlamış gibi, "Cumhuriyet kurulduktan sonra kadınla erkek artık eşit olmuştur. Kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur," dedi. "Hiçbir fark olmamasını erkekliğine yediremeyen Yaşar, "Hiç mi fark yok öğretmenim?" dedi. "Yok, küçücük bir fark da mı yok?" Öğretmen sert, "Yok," dedi. Yaşar, "Evet ama öğretmenim," dedi. "Kadın Haklarını Koruma Derneği var. Oysa erkekler böyle bir dernek kurmamışlar. Annem, Kadın Haklarını Koruma Derneği'ne üye." Neşe, Yaşar'ın sözünü keserek hiç ilişkisi olmayan bir şey söyledi. "Hayvanları Koruma Derneği de var." Yol boyunca aramızda hep bu konuyu konuşup durduk. Akşam evde yemekten sonra oturuyorduk. Babam gazete okuyordu. Elindeki bir gazetede gazino ilanı gördüm. İlanda striptiz yapan kadınların yarı çıplak resimleri vardı. "Baba, erkekler niye striptiz yapmıyorlar?" diye sordum. Gazeteyi önünden indirip bir süre beni süzdükten sonra "Sen galiba oynattın," dedi. "Hiç erkekler striptiz yapar mıymış?" "Bugün öğretmenimiz kadınla erkek arasında fark yoktur," dedi. "Fark yoksa erkekler neden striptiz yapmıyor?" Babam, "Erkek erkektir, kadın da kadın. Ne de olsa bir fark var," dedi. Annem dikişten başını kaldırıp "Hem de büyük fark var," dedi. "Mesela erkekler bütün gece dışarıda gezebilirler. Oysa kadınlar tek başlarına gece yarısından sonra sokağa çıksalar ayıp. Neden?" Babamla annem tartışmaya başladılar. Mektubundaki soru yalnız benim değil, sorduğum herkesin kafasını karıştırıyor. Bana öyle geliyor ki kadının kadın olarak, erkeğin de erkek olarak ayrı ayrı şansları var. Tarihte birçok büyük önemli kadınlar var. Acaba onlara "Erkek olmak ister misiniz?" diye sorulsaydı erkek olmak isterler miydi? Hiç sanmıyorum. İster kadın ister erkek olalım, kendi kendimizden memnunsak şanslıyız demektir. Candan başarı dileklerimle. Ahmet Tarbay. Köprücük Gemiyi. İstanbul, 22 Aralık 1963. Zeynep kardeşim, 2-3 gün arayla senden mektup almaya alıştığım için her gün postacının yolunu gözlüyorum. Her akşam okul dönüşü anneme "Mektup var mı?" diye soruyorum. Mektubun gelmemişse çok canım sıkılıyor. Ben mektubu postaya verdikten 4-5 gün sonra senin mektubun gelirdi her zaman. Ama bu sefer 9 gün geçti, senden haber yok. Merak etmeye başladım. Cevabını beklemeden bir mektup daha yazıyorum. Geçen mektubumu postaya verdiğimin ertesi günü tabiat bilgisi dersindeyken okul müdürüyle birisi daha dershaneye girdi. Müfettişmiş. Öğretmenimizle bir süre konuştuktan sonra Oğuz'u derse kaldırdı. "Sen Oğuz'u tanımazsın. Bizim okula bu yıl dersler başladıktan sonra geldi. Sen buradan gittikten sonra taşrada bir okuldaymış. Sonra İstanbul'a taşınmışlar. Daha okula ilk geldiği gün hepimizi şaşırttı. Neden biliyor musun? Kedi gibi çevik bir çocuk da ondan. Zavallı, kekeme de. Çok kekeliyor. İlkin kimi arkadaşlar onunla alaya kalkıştı. Hiç kızmadı. Kendisiyle her zaman alay edilmesine alışık gibi. Alay edenlere gülümseyip geçti. Çocuklar kızdıramayınca alaydan vazgeçtiler. Oysa Oğuz'un kendisine bir güveni varmış da ondan öyle kendisiyle alay edenlere gülümsüyormuş. Paydos'ta bahçedeydik. Kim benimle ağaca çıkma yarışı yapar?" diye hepimize meydan okudu. Zavallı Oğuz bu sözü kolayca söyleyemedi. Epey uzun kekeledikten sonra ne demek istediğini anlatabildi. Çocuklar beni ileri sürdüler. Ama ben bu kekeme çocuğu önemsemediğim için onunla yarışmak istemedim. Çok da iyi yaptığımı sonradan anladım. Ben ortaya çıkmayınca Cengiz atıldı. Üstelik bir de alay etti. Sen kekeleye kekeleye bir saatte çıkamazsın ağaca be. Çocuklar bu soğukluğuna gülüştüler. Muslukların önünde at kestanesi ağacı var ya, işte o ağacın önüne yere çiviyle bir çizgi çizdik. Oğuz'la Cengiz çizgi üstüne geldiler. Ben bir, iki, üç dedim, fırladılar. Cengiz ağacın gövdesine sarılmaya çalışıyordu ki Oğuz birden gözden kayboldu. Ağacın tepesinden bir ses duyduk. Bir de baktık, Oğuz ağacın tepesinde, hem de ayağa kalkmış. Öyle kekeliyor ki oradan ne dediğini zor anlayabildik. Ağacın gövdesine sarılmış olan Cengiz'e, "Amma sarılmışsın, çok mu seviyorsun?" diye alay ediyormuş. Cengiz de uğraşa uğraşa ağaca tırmanıp çıktı. Ama yarı yüksekliğe varınca daha yukarı tırmanmayı göze alamadı. Oğuz bir kedi çevikliğiyle sıyrıldı ağaçtan. Cengiz'in yanına geldi, sonra kayıp indi aşağı. "Hani var mısınız, kendine güvenen çıksın," diye bir daha hepimize meydan okudu. Bu olaydan sonra Oğuz birden gözümüzde büyüdü. Okul dönüşü de mezarlıktaki servislerden birinin tepesine çıktı. Oğuz Mine ile bir sırada oturuyor. Böyle cambaz bir çocukla arkadaşlığından Mine övünüyor gibi. Oğuz 2 gün okula gelmedi, hastalanmış. Mine onun okula gelmediği gün, "Çocuklar, biliyor musunuz Oğuz neden kekeme olmuş?" dedi. Merakla "Nedenmiş?" diye sorduk. Mine Cengiz'in bir sırrını bilmenin övüngenliğiyle "Bana anlattı," dedi. "Babası çok dövüyormuş da ondan. Daha küçükken dayak korkusundan kekeme olmuş. Kendisi söyledi." Bilgisinden ötürü daha da böbürlenerek, "Nasıl böyle kedi gibi ağaçlara tırmandığında biliyor musunuz?" dedi. "Nasıl?" "Çünkü," dedi, "babası kızar kızmaz o da dayak yememek için kaçıyormuş. Babası da kovalıyormuş. Yakalanacağı sırada ağaçlara tırmanmak zorunda kalıyormuş. Öyle yüksek ağaçların en ucuna çıkıyormuş ki babası oralara çıkamazmış. İşte böyle ağaçlara çıkmanın ustası olmuş." Tabiat bilgisi dersinde müfettişin derse kaldırdığı işte bu Oğuz. Duvarda insan iskeletini, kasları, bir de sindirim organlarını gösteren 3 tablo asılıydı. Müfettiş iskelet tablosundaki bir kemik gösterip "Bu nedir?" diye sordu. Oğuz'da ses yok. "Bu ne kemiği?" Yine ses yok. Ayakta duran Oğuz'un arkasındaki sırada Mine oturuyor. Mine eğilip "Köprücük kemiği," diye fısıldadı. Oğuz birkaç kez köp diye zorlandıktan sonra "Köprücük kemiği," diye bağırdı. Müfettiş başka bir kemiği gösterip "Ya bu ne?" dedi. "Ya bu ne?" diye sorulunca Oğuz demin yanlış söylediğini, asıl köprücük kemiğinin şimdi gösterilen olduğunu sanıp "Köprücük kemiği," dedi. Müfettiş ayak kemiği eklemini gösterdi. "Peki ya bu ne?" Köprücük kemiği," dedi. Müfettiş "Öyleyse bu ne?" diye bağırdı. Bu kez yandaki tablodan boyun kaslarını gösteriyordu. "Köprücük kemiği efendim." Oğuz her seferinde köprücük kemiğinin son gösterilen yer olduğunu sanıp her neresi gösterilirse "Köprücük kemiği," diyordu boyuna. Kekelemekten ter içinde kalmıştı. Müfettiş de o kadar kızmıştı ki o da sonunda Oğuz gibi kekelemeye başladı. Peki ya bu ne?" diye bağırdı. "Köprücük kemiği." "İnsaf be," dedi. "Bu insan bedeninde köprücük kemiğinden başka hiç mi bir şey yok? Otur yerine." İşte son birkaç günün anlatmaya değer olayı bu. Geçen mektubuma bugüne kadar cevap alamadığım için meraktayım. Yoksa hasta mısın? Haberlerini bekliyorum. Ahmet Tarbay. Yaş günü. Ankara, 25 Aralık 1963. Ahmet, 14 ve 22 Aralık tarihli mektuplarını aldım. Çok teşekkür ederim. Hastalanmıştım, o yüzden mektuplarını çabuk cevaplandıramadım. Önemli değildi hastalığım, soğuk algınlığı. Hastayken de mektup yazabilirdim sana ama anneme ya da ablama mektubumu postaya attırmak istemedim. Metin de benimle birlikte hastalanmasaydı onunla postaya gönderirdim mektubumu. Ama Metin de hastaydı. Ben dün iyileştim iyice, bugün de okula gittim. Okul dönüşü sana mektup yazmaya hazırlanırken annem seslendi. "Zeynep, mektubum var." Zarfta adresini okumuş olacak. "Ahmet'ten geliyor," diye ekledi. "Vefalı bir arkadaşınmış. Seni hiç mektupsuz bırakmıyor." Mektubunu okuduktan sonra Metin'in yanına gittim. O da hasta. Termometreyi koydum. Ateşi 38.2. Hastalanmamız göz göre göre oldu. Bizim sınıftan Ataman adında bir arkadaşımızın yaş günüydü. Onların evine gitmiştik. İşte orada hastalandık. Sınıf arkadaşlarımızdan oraya gidenlerden 3 çocuk daha hastalandı. Annem bizim okulun okul aile birliği toplantısında Ataman'ın annesiyle tanışmış. Bizi ille de oğlunun yaş günü toplantısına çağırmış. Bizim evin adresini almış, arabayla gelir sizi alırız demiş. Annem yalnız bizi göndermeye razı olmuş ama siz de beyefendiyi de bekleriz diye öylesine üstelemiş ki annem de peki demek zorunda kalmış. Babam duyunca çocuğun yaş gününde bizim ne işimiz var dediyse de annem kadının üstelemeleri karşısında söz verdiğini söyledi. Ataman'ın annesi siz de gelmezseniz darılırım demişmiş. Yaş günü armağanı olarak ben bir kitap aldım. Metin dolma kalem aldı Ataman'a. Öğleden sonra bizim eve arabayla geldiler. Babamla Ataman'ın babası arabada tanıştılar. Kendi özel arabalarıymış. Dedikodu yapıyorum diye belki de sevmeyeceksin yazdıklarımı. Ama ben ne gördüysem onu yazacağım. Atamanların zenginliği evlerinde ilk bakışta belli oluyor. Annemin babamın kulağına aman ne zevksizlik, şu eşyaların uygunsuzluğuna bak dediğini duydum. Ataman'ın babası her sözüne ya bendeniz ya zat-ı haliniz diye başlıyor. Ev çok büyük ama içerisi de çok kalabalıktı. Bir yandan da çağrılılar gelmekteydi. Biz 15 kadar çocuktuk ama büyükler 30'dan çoktu. Bütün öbür çocuklar da bizim gibi ana babalarıyla gelmişlerdi. Metin anneme Ataman'ın babasının yaş günü mü diye sordu. Metin herkesin içinde uygunsuz bir söz söyledi mi annem onu kimse görmeden yavaşça çimdikler. Metin yine çimdiği yiyince uygunsuz bir söz söylediğini anlayıp sustu. Bir babalarıyla gelmişlerdi. Metin anneme evde olmuyor efendim dedi. Ev dar geliyor. Eksik olmasınlar eş dost çok. Çağırmasan olmaz hatırları kalır. Bizimkine söyledim. Gelecek yıl oğlanın yaş gününü büyük bir otel salonunda kutlayacağım. Bizimkini razı ettim. Sağ olsun bizimki hiç sözümden çıkmaz. Kocasından hep bizimki diye, Ataman'dan da oğlan diye söz ediyordu. Anneme bizimki her ne desem yapar, sizinki nasıldır diye sordu. Yüzünün değişmesinden annemin bozulduğunu anladım. Kim bizimki dedi. Ataman'ın annesi gülümseyerek sizinki canım sizin bey dedi. Yani sizinki de yumuşak başlı mıdır? Annem hoşlanmadığı konuşmanın konusunu değiştirmek için sıcak biraz değil mi dedi. Oğlanın yaş günü diye kaloriferleri iyice yaktırdık da bizimki iyidir hoştur ya çok eli açıktır. Oğlanın şerefine yansın kalorifer dedi. Hiçbir gereği yokken yazıhanesinde sekreter diye 2-3 kız kullanır. Erkek milleti değil mi kardeş? Al birini vur ötekine. Kaşları çatılan annem Metin'le bana hadi siz biraz babanızın yanına gidin dedi. Erkekler ayrılıp büyük salonda toplanmışlar. Masada yiyecek, içki, yemiş dolu. Ataman'ın babasıyla ayakta konuşan babam gelişimizden pek memnun olmadı. Neden annenizi bıraktınız dedi. Metin o gönderdi dedi. Ataman'ın babası bizi gösterip babama bunlar zat-ı halinizin mi diye sordu. Evet Allah bağışlasın. Ha ne diyordum bendeniz cimrilikten hiç haz etmem. Gel gelelim şu karı milleti çok cimri oluyor yahu. Alalım şu benim karıyı. Ucuz olsun diye hizmetçiler için ayrı kötü portakal alır. Olmaz canım sen ne yersen hizmetçi de onu yiyecek. Ben Deniz bunu benim karıya anlatamadım gitti. İnsaniyete aykırıdır diyorum anlatamıyorum. Çünkü sen portakaldan 10 kuruş kazanayım derken hizmetçi kızar 200 liralık bir kayık tabağını elinden kaymış gibi yapar düşürür kırar. Bizim karı anlamıyor. Babam bizi hadi annenizin yanına gidin diye yanlarından uzaklaştırdı. Öbür çocukların da bizim gibi canları sıkılıyordu. Bir kadın çocukların gürültüsünden yakınarak çocuklarla da bir yere gelinmez ki dedi yanındaki kadına. Babam anneme gitsek iyi olacak dedi. Annem ayıp olur biraz daha sık dişini dedi. Ataman'ın babası elinde gazetelerle babamın yanına geldi. Ben deniz fakir çocuklara da çok yardım etmişimdir dedi. Her bayram öteberi dağıtırım fakir çocuklara. Bakın işte gazeteler yazar hepsini. Çocukları bir odaya doldurdular. Bir masanın üstünde atamana getirilen armağanlar yığılmıştı. Çok sıcaktı. Pencereyi açtılar. Biz Metin'le açık pencere önünde durduk. Terli terli orada üşütmüşüz işte. Babam gitmek için izin istedi. Atamanın babası, daha akşam yemeği bile yemedik, iki kadeh içmedik dedi. Babam işi olduğunu söyledi. Sokağa çıkınca annem canı sıkkın olan babama, çok affedersin dedi. Böyle olacağını bilemezdim. Kadın öyle üsteledi ki reddedemedim. Ertesi günü ateşim 39'a çıktı. Önceki gün mektubunda benden Hikmet için bilgi yazmamı istiyordun. Hikmet bir haftadır okula gelmiyor. Zavallının ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlardan evini bilen de yok. Beni çok üzdüğü için bu haberi en sona bıraktım. Cevabını benim gibi geciktirmeyeceğini umarım. Zeynep Yalkır. Bir dahi yetiştiriliyor. İstanbul, 29 Aralık 1963. Kardeşim Zeynep. Sana da kardeşine de geçmiş olsun. Annenin beni hatırlamış olmasına çok sevindim. Arkadaşın atamanın yaş günü toplantısını ne güzel anlatmışsın. Biliyor musun, şimdiye kadar benim yaş günüm hiç kutlanmadı. Ailemizde böyle bir gelenek yok. Ben de başka arkadaşlarımın yaş günü toplantılarına gitmiyorum. Yalnız büyük tatilde bir yaz günü annemle bir akrabamızın evine 3 gün için konuk gitmiştik. Akrabamızın kızının bir arkadaşının yaş günü varmış. Beni de çağırdılar. O günden aklımda 2 şey kaldı, hiç unutamıyorum. Bunlardan biri çok yaramaz bir çocuktu. Evin altını üstüne getirdi, yapmadığı kalmadı. Bir ara Hela'nın kapısı içeriden güm güm vurulmaya başladı. Bütün çağrılılar Hela kapısı önünde toplandı. İçeriden bir kadın sesi duyuluyordu. Kadın içeriden hem kapıyı vuruyor hem bağırıyordu. Birisi kapıyı arkadan kilitlemiş, açınız kapıyı. Ev sahipleri Hela'nın anahtarını aramaya başladılar. Şişman, kısa boylu bir adam kahkahalarla gülüyor. Mutlaka benim oğlan yapmıştır. Nerede benim oğlan? Diye söyleniyordu. Şişman adamın oğlunu bulamadılar. Ama o adam boyuna onluğunu anlatıyordu. Çok zeki maşallah. Durduğu yerde duramaz. Hanımefendiyi Hela'ya mutlaka o kilitlemiştir. Göreceksiniz. Kadıncağız içeriden Hela kapısını yumruklaya dursun, şişman adam çok zeki oğlu üstüne oradakilere konferans veriyordu. Maşallah çok zekidir, hiç ders çalışmaz efendim ama imtihan günü şöyle bir bakar kitaba, şıp diye öğrenir. Ben de çocukluğumda öyleydim, hiç çalışmazdım, bana çekmiş kerata. Arkadaşları ha babam çalışır, benim oğlan çalışmaz ama geçer sınıfı maşallah, çok zeki kerata. Ben sevmem öyle durmadan çalışanları. Herkes odalarda bu zeki çocuğu aramaktaydı. Şişman adam hiç keyfini bozmadan, karyolanın altına bakın, evde oraya gizlenir diye bağırıyordu. Ev sahibi eğilip karyolanın altına bakarken yukarıdan başına bir şey düştü. Bu düşen anahtardı. Daha sonra gardırobun üstünden yatağa bir çocuk atladı. Şişman adam, ben söylemedim mi benim oğlandır diye dedi. Yaramazlığı zekasından. Babasının çalışmasıyla övündüğü bu çocuk o gün herkesi tedirgin etti. O günden unutamadığım biri de bir dahi adayı çocuktu. Beni eve götüren akrabamın kızı bir çocukla tanıştırdı. Zayıf, şaşı, gözlüklü bir çocuk. El sıkıştık, adını sordum. Sesini çıkarmadı. Sağır sandım. Daha yüksek sesle bir daha sordum. Sanki çok zor bir problem çözümlermiş gibi bir süre düşündükten sonra adını söyledi. Kaçıncı sınıfta olduğunu sordum. Yine uzun uzun düşündükten sonra cevap verdi. Kendiliğinden bir şey söylemiyor, ancak sorulunca düşüne düşüne cevap veriyordu. Sıkıldım oğlandan, uzaklaştım ondan. Beni oraya getiren akrabamın kızına, bu oğlan budala mı dedim. Kız güldü. Hiç budala olur mu? Onun babası dahi yetiştiriyor dedi. Yanımıza sokulup konuşmamıza katılan başka bir kız, ona bizim okulda dahi adayı derler dedi. Adını sorunca 2 dakika düşünüp söyleyen dahi olur mu hiç? Dahiliğinden öyle yapıyor. Babası öyle öğretmiş. Adın bile sorulsa düşünmeden söyleme demiş. Çünkü dahiler hep düşünürmüş. O iki kız birbirlerinin sözünü tamamlayarak bu dahi adayı çocuğu anlatmaya başladılar. Bu çocuğun babası çok akıllı bir adammış. Bütün dahilerin nasıl yetiştiklerini incelemiş. Kendisi de bir dahi babası olmak istemiş. İncelemelerinden vardığı sonuca göre dahilerin büyük çoğunluğunun babaları yaşlı oluyormuş. Onun için bu adam da epey yaşlandıktan sonra evlenmiş. Siz bunları nereden biliyorsunuz? O çocuk mu anlattı size? Diye sordum. Bu olayı bütün mahalleli biliyormuş. Evlerde hep konuşulurmuş. Onlar da büyüklerden duymuşlar. Adam evlenmiş ama çocuğu olmuyormuş. Dahi babası olmak için yaşlanayım derken gereğinden çok yaşlanmış olacak ki baba olamıyormuş. Bu yüzden boşuna üzülmüş. Çünkü karısı gebe kalmış. Adam çocuğu sıska olsun diye dua ediyormuş. Çünkü dahilerin büyük çoğunluğu hastalıklı, zayıf çocuklardan yetişirmiş. Çocuk doğmuş. Öyle sıskaymış ki görenler bu çocuk yaşamaz demişler. Neyse çocuk yaşamış. Çok büyük bir dahi şair varmış. Adamın bir kitaptan okuduğuna göre bu şair çok erken memeden kesildiği için dahi olmuşmuş. Adam da dahi olması için çocuğunu bir aylıkken memeden kestirmiş. Bir yaşındayken çocuk salıncaktan düşüp şaşı olunca babası çok sevinmiş. Çünkü bir dahi yazar varmış, şaşıymış. Şimdi de bu adamın bütün çabası çocuğunun kısa boylu kalmasıymış. Çünkü dahilerin pek çoğu kısa boyluymuş. Bütün bunları dinledikten sonra o çocuğun adını bile neden düşünerek söylediğini anladım. Çocuk düşünmüyor, adını hatırlamaya çalışıyor bence. Arkadaşın Hikmet'in okula gelmeyişine çok üzüldüm. Zavallı, ne oldu acaba? Biz dün okulda aşı olduğumuz için bugün okula gitmedim. Bu mektubu şimdi götürüp postaya vereceğim. Sonra eve dönüp matematik ödevlerimi yapacağım. Aşı sayılı yapılan sol kolumu oynatamıyorum. Hoşça kal Zeynep. İyilik ve başarılar dilerim kardeşim. Ahmet Tarbay. Damlaya damlaya sel olur. Ankara, 2 Ocak 1964. Kardeşim Ahmet. 2 gün önce mektubunu, mektubundan 1 gün önce de yılbaşı kartını aldım. İkisi için de çok teşekkür ederim. Ben de sana geçen yılın son günü bir yılbaşı kartı göndermiştim. Herhalde almışsındır. Ama senin yılbaşı kartın çok güzel. Senin yaptığın gibi bir resim yapıp göndermek hiç aklıma gelmedi. Ama ben senin gibi güzel resim yapamam ki. Kutlama kartını yaptığın resmi buradaki arkadaşlarıma gösterdim. Çok beğendiler. Bizim evde yılın ilk günü yılbaşı gecesinden çok daha eğlenceli geldi bana. Anlatmaya değer doğrusu. Annem de babam da çok tutumludur. Yanlış anlama, eli sıkıdır demek istemiyorum. Ama ikisi de yorganlarına göre ayaklarını uzattıklarını sanırlar. Unutup da kapağını kapamadan dolma kalemimi masanın üstüne bırakacak olsam, babam bana bunun için uzun uzun öğütler verir. Dolma kaleminin kapağını kapamazsan ucundaki mürekkep kurur, yazamazsın. Sonra yere düşerse ucu kırılır. Bunlar hep ziyandır, insan tutumlu olmalı. Kardeşim defter yaprağının yalnız bir yüzüne yazsa ya da bir iki yaprak atlasa annem ona öğütler verir. Ziyancı olma oğlum, damlaya damlaya göl olur. Her gün böyle bir yaprak ziyan etsen yılda koca bir defter olur, yazık değil mi? Metin çok kalem kaybeder. Annem sana kalem almaktan bıktım artık diye bağırır. Tutumluluk elbet iyi şey ama bizim evdeki bu aşırı tutumluluk canımı sıkmaya başladı. Büyük annem benim tutumlu olmayışımdan çok yakınır. Kızım bir olmadan bin olmaz, damlaya damlaya göl olur. Büyük babam kardeşimle bana kumbara almıştı. Kumbarayı verirken unutmayın demişti. Kulağınıza küpe olsun, damlaya damlaya göl olur. Söyleyin bakayım ne olurmuş? Büyük babam hep böyledir. Bize bir şey söyledi mi arkasından hemen sorar. Damlaya damlaya ne olurmuş? Göl olurmuş büyük baba. Sonra da uzun bir aferin çeker. Ben bu damlaya damlaya göl olur atasözünden bıktım, usandım artık. Bizim evde bu atasözünün birkaç kez söylenmediği gün olmaz. Yılbaşı gecesi annemle babam komşularımızla bir gazinoya gideceklerdi. Oysa daha önceki yılbaşılarını hep birlikte evimizde geçiriyorduk. Babamın sınıf arkadaşı olan komşularımız gazinoda önceden yer ayırtmışlar. Onlar akşam yemeği saatinde gittiler gazinoya. Babam bizim yılbaşı geleneğimizi bozmadı. Hep birlikte akşam yemeğimizi yedik, eğlendik. Geç vakit annemle babam ablamı da alıp gittiler. Büyük babamla büyük annem bizde kaldı. Güzel eğlenceler düzenledik. tombala oynadık. Biz tombala numaralarını çekerken büyük annem uyukladığı için tombala da hiç kazanamadı. Gece yarısından biraz sonra yattık. Uyandığım zaman evde çıt yoktu. Bizimkiler daha dönmedi sandım. Bir süre yatakta uyanık yattım. Sonra Metin geldi odama. "Ne olmuş bunlara?" dedi. "Ne olmuş? Gel de bak, ablam elbiseleriyle divana yatmış uyumuş. Babam halının üstünde uyuyor. Annemi göremedim." Kalktım baktım. Büyük annemle büyük babam evlerine gitmişler. Ablam yeni tuvaletiyle divana uzanıp kalmış. Saçlarında konfetiler dolu, boynuna renkli serpantinler sarılmış. Halının üzerinde uyuyan babamın yüzünde bir maske var. Ayağının birine de kağıttan bir şapka geçmiş. Yalnız annem yatağına yatmış ama iskarpinin teki koridorda, teki odasında, yerde. Annemin üstünü örttüm, ablamı zorla uyandırıp yatağına götürdük. Ama ne yaptıksa babamı bir türlü uyandıramadık. Ancak öğleden sonra teker teker uyanıp kendilerine gelebildiler. İlk uyanan annem oldu. Babamı kaldırdı, ablam en geç kendisine gelebildi. Biraz sonra da kolyesinin boynunda olmadığını söyledi. Gece bir yerde düşürmüş olacaktı. Annemle babamın yeni yıla girerken şanslarını denediklerini, çok para kaybettiklerini konuşmalarından anladım. Annem bir ara babama, "Peki bu ayı nasıl geçireceğiz?" dedi. Babam, "Şirketten avans alırım," dedi. Oysa böyle konuşmalar bizim evde duyulmaz. Öğleden sonra büyük babamla anneannem geldi. Anneannem, "İyi eğlendiniz mi?" diye sordu. Annem, "Aman bu son," dedi. "Bir daha evimden dışarıda yılbaşı geçirmem." Annem Metin'le beni bir yana çekti. "Çocuklar, sizin paranız vardır. Verin de ben size yarın geri veririm," dedi. Paralarımızı anneme verdik. Biraz sonra kapı çalındı. Komşumuzun kızı Nurten babasından yazılı bir kağıt getirmiş babama. Yazılı kağıdı babama götürürken okudum. "Dostum, dün geceki durumu biliyorsun. Bende 10 para kalmamış. Eve nasıl geldiğimizi hatırlamıyorum. Herhalde siz getirdiniz. Bana 100 lira gönderebilir misin? Teşekkürler." Kağıdı babama verdim, okudu. Annemle fısıldaştılar. Sezinlediğime göre babam arkadaşına parası olmadığını söyleyemiyordu. Sonunda olan ablamın kumbarasını oldu. Bize belli etmemeye çalışarak ablama söylediler. Kumbarasını açtılar, çıkan parayı Metin'le Nurten'in babasına yolladılar. Metin kalemi aradı, bulamadı. Yine her zamanki gibi kurşun kalemini kaybetmişti. Annem kızdı. "Bu çocuk hiç tutumlu değil. Sana kurşun kalem almaktan artık bıktım," diye bağırdı. Büyük babam da her zamanki öğütlerine başladı. "Bir olmadan 1000 olmaz. Ne olmazmış?" Metin, "1000 olmaz, dedi. "Aferin, damlaya damlaya göl olur. Ne olurmuş?" Ben Metin'den önce davranıp, "Göl olmaz," dedim. "Nasıl?" dedi. "Göl olmaz mı?" "Olmaz büyük baba." Çatık kaşla, "Ya ne olur?" dedi. "Damlaların düştüğü yer çukursa göl olur. Ama çukur değilse damlar, damlar, damlar. Sonra sel olur, akar gider." Babam sert sert yüzüme baktı. Yeni yıla işte böyle girdik. Annemle babam gelecek yılbaşını evde bizimle geçirecekler. Sen nasıl geçirdin yılbaşı gecesini? Yeni yılın sana başarılar ve mutluluklar getirmesini dileriz. Zeynep Yalkır. Yeni yıla iyi girdik. İstanbul, 5 Ocak 1964. Zeynep, yeni yıl kartını alalı epey oldu. Teşekkür ederim. Biz yılbaşı gecesini büyük amcamlarda geçirdik. Onların evi büyük çünkü. Öbür amcamlar da gelmişlerdi. Erken yatmaya alışık olduğum için yılın ilk saatine kadar zor oturdum. Radyoyu dinlerken uyumuşum. Ertesi gün bizim ev tıpkı başka günler olduğu gibiydi. Ama sizin evde yılın ilk günü olanlar bizim evde genellikle olağandır. Babam dışarıda çok para harcanmışsa bunun acısını evde çıkarmaya çalışır. Bazı geceler akşam yemeğini arkadaşlarıyla dışarıda yer. Ertesi gün bardağa doldurduğum suyun hepsini içemezsem kızar. "Bardağa içeceğin kadar su koy, suyu ziyan etme," der. Oysa bardağın dibinde ancak 2 parmak su kalmıştır. Sonra bardağın dibinde kalan suyu ziyan olmasın diye saksıdaki çiçeğe döker. Böyle zamanlarında babamın bir gece önce arkadaşlarına bol bol ikramlarda bulunmuş olduğunu anlarım. "Diş fırçasına o kadar çok macun konmaz, ziyandır bu," diye bağırınca babamın birilerine ziyafet çektiği belli olur. Çözemediğim için bir paketin ipini kesmeye kalksam, ziyan etmesicimi güzelce çöz, bir yana sakla diye öğüt verir. Ben o zaman babamın arkadaşlarına bir ziyafet çektiğini anlarım. Çok görmüşümdür. Babam başkalarıyla yemek yese, bir yerde çay içse, ille de parayı kendisi ödemek ister. Karşısındakine, vallahi olmaz, darılırım. Ben vereceğim parayı, darılırım yoksa diye üsteler. Ama bu çekişmenin ertesi günü evde eski gazeteleri atıp ziyan etmeyin, saklayın, paket yaparsınız, biriktirin, satarsınız. Hiçbir işe yaramıyorsa sobada odun tutuşturursunuz der. Sizin evde nasıl en çok söylenilen atasözü damlaya damlaya göl olursa, bizim evde de en çok sakla samanı gelir zamanı atasözü söylenir. Ama babam dışarıda gereksiz yere para harcamamışsa evde bize çok cömert davranır. Yılbaşında ve ertesi günde öyleydi. Bana yeni yıl armağanı olarak büyük bir sulu boya takımı aldı. Şubat'ta 2 haftalık tatile girince boyuna resim yapacağım. Yeni yılın bütün ailenize uğurlu olmasını dilerim. Ahmet Tarbay. Pasaklı Kız, Ankara, 8 Ocak 1964. Sevgili kardeşim Ahmet, sana önce Hikmet'ten haber vereyim. Hikmet okula gelmeye başladı. Babasıyla annesi barışmışlar. Onun için Hikmet pek sevinçli. Bir haber daha vereyim. Bana gönderdiğin mektupları biriktiriyordum ama dağınıktı. Şimdi hepsini tarih sırasına göre düzenledim, bir dosyaya koydum. Bu işi kendiliğimden akıl edeceğim yoktu. Bak nasıl oldu anlatayım. Bizim evde benim bir adım da Pasaklı Kız'dır. Annem, babam, ablam hepsi benim dağınıklığımı, savrukluğumu kınarlar. Oysa ben çok düzenli olmaya da özeniyorum, demek beceremiyorum. Pazar sabahı ödev defterimi nereye koydum diye aranıp duruyordum evin içinde. Annem, kızım ne olacak senin bu halin? Eline aldığın şey yok oluyor ortadan, diye söyleniyordu. Kendi kendime ben neden böyleyim diye üzülüp dururken babam da söylenmeye başladı. Büyük babamla anneannem de bizdelerdi. Onlar da dağınıklığımdan yakındılar. Ama onlardan hiç de geri kalmadı. Yalnız Metin benden yana olduğu için yanıma gelip bu evin içinde insan kendisini bile kaybeder dedi. Hepsinin de ağız birliğiyle beni suçlamalarından öyle canım sıkıldı ki. İşte o sıkıntıyla masamı, kitaplarımı, odamda her neyim varsa hepsini bir çabuk düzeltmeye, düzenlemeye başladım. Masamın gözünde kitaplarımın arasından bir ruj, 2 kartpostal, bir de erkek çorabı teki çıktı. Bunları alıp salona gittim. Salonda oturmuş, hala dağınıklığımı anlatıp beni çekiştiriyorlardı. Erkek çorabı tekini havaya kaldırıp, "Kitaplarımın arasında buldum, bu çorap kimin?" diye bağırdım. Babam anneme, "Aa, geçen sabah arayıp da bulamadığın çorabımın teki," dedi. "Ya bu ruj kimin?" diye sordum. Annem, "Nereden çıktı? Ben de onu arayıp duruyordum," dedi. "Birisi masamın üstüne koymuş." Annem, "Aa, geçen gün ben orada unutmuştum," dedi. Kartpostalları uzattım. "Bunlar kimin?" Ablamın yüzü kızardı. "Nereden aldın onları?" dedi. "Birisi kitaplarımın arasına koymuş. Arkasındaki yazıları okumadım," dedim. Kartları verdim. Ders çalışmak için masama oturdum ama kalemimi bulamadım. Her yerde aranmaya başladım. Annem, "Yine ne aranıp duruyorsun, neyini kaybettin?" dedi. "Kalemimi gördünüz mü?" dedim. Annem, "Bir kalemine sahip olamıyorsun." diye başladı, açtı ağzını. Anneannem, "Kız, sen bu pasaklılıktan ne zaman kurtulacaksın?" dedi. Babam, "Kızım, sana kaç kere her şeyi yerli yerine koy demiyor muyum? Sen hiç sözden anlamaz mısın?" dedi. Ablam, büsbütün damarıma basmak için onlardan geri kalmadı. "Şimdilik benim kalemimle yaz ama sakın benimkini de kaybetme." Kalemini alıp bana vermek için odasına gitti ama odasından seslendi. "Kim aldı benim kalemimi? Gören var mı?" Üzüldüğümü gören anneannem saçlarımı okşayarak, "Zeynepciğim," dedi. "Senin yaşında kızlar koca evi çekip çeviriyorlar. Sen bir kalemine, defterine bile sahip olamıyorsun. Dağınıklık hiç de iyi bir şey değildir." Bir yandan annem söyleniyordu. "Ailemizde savruk kimse de yoktur. Ama bu kız böyle kime çekti bilmem ki." Bunlar bizim evde benim her zaman işittiğim sözlerdi. Artık alıştım. Ben en çok büyük babamdan çekiniyordum. Bizim evde ondan herkes çekinir. Albay emeklisi olan büyük babam çok sert adamdır. Annem ondan hala korkar. Babam bile ondan çekinir. Büyük babam, hayatta başarının en büyük şartı düzenli olmaktır, dedi. Büyük babamın huyunu yazmıştım bir mektubumda sana. Bir şey söyledi mi onu karşısındakine sorup tekrarlatır. Bana da sordu. Söyle bakayım, başarının ilk şartı neymiş? Düzenli olmak büyük baba. Aferin, her şeyin ayrılmış kendi yeri olacak. Nesi olacakmış? Her şeyin bir yeri olacak. Aferin, elini attın mı aradığını şıp diye bulacaksın. Ne yapacakmışsın? Elini atınca aradığını yerinde bulacaksın. Babamın söylediğine göre büyük babamın her söylediğini bir de karşısındakine sorup tekrarlatması askerlikten kalma huyuymuş. Erlere ders öğretir gibi konuşmayı askerlikte huy edinmiş. Babam büyük babama, çok doğru efendim, dedi. Ben neyimin nerede olduğunu gözüm kapalı bilirim.